Ayrım 23, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sayfa 331. 4. Bölüm, Her Mevsimin Bir Sonu Vardır. Halit Ayarcı'nın tahmini doğru çıktı. Halamın kokteylinden birkaç ay sonra ajans telgrafları 6 Cenubi Amerika şehrinde birer saat sevenler cemiyetinin kurulduğunu haber verdiler. Bir müddet sonra da bu cemiyetler bizim İstanbul'daki saat sevenlerle münasebete girdiler ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün Esbab-ı Mucibe layihasıyla nizamnamesini istediler. Bunu uzak ve yakın şarkta bazı Avrupa memleketlerindeki hareketler takip etti. Böylece 2,5 sene içinde yurt dışında 30'dan fazla saat sevenler cemiyeti ve 3 enstitü kurulmuş bulundu. İşin garibi, enstitünün kurulmasını kabul etmeyen memleketlerde bu hususta efkâr-ı umumiyeye sarih sebep gösterilerek izahat verilmesiydi. Filhakika hemen hepsi sanayi hayatı kafi derecede gelişmiş olduğu için böyle bir müesseseye ihtiyacımız yoktur diyorlardı. Bu surette kabul edenler ve etmeyenler müessesemizin lüzumunda birleşmiş oluyorlardı. Halit Ayarcı bu hususta gelen her ajans telgrafının arkasından bir basın toplantısı yaparak müessesenin ehemmiyetini bir kere daha belirtiyordu. Kendisi meşgul olduğu zaman bu iş bana düşüyordu. Halam ise bu vesileyle büsbütün faaliyet kesilmişti. Dışarı memleketlerde sık sık yapılan Milletler Arası Saat Sevenler Cemiyeti kongrelerinin hiçbirini kaçırmadı. Bir zaman geldi ki bavulları evvela yatak odasında, sonra daha kolaylık olsun diye holde hazır durmaya başladı. Bu seyahatlerin çoğunda kızın, bazen de kocasıyla kendisine refakat ediyorlardı. İstanbul gümrüğünün tanıdığı belli başlı simalardan biri olmuştu. Yıllık pasaportları fasılasız yenileşiyordu. Süpürgeciler kahyası ailesinden kalan mücevher süslerinin yanı başında 7-8 devletin nişanı peyda olmuştu. Bu arada biz de boş durmamıştık. Vidolu nakit cezasının temin ettiği sermaye ile Hürriyet Tepesi'ndeki yeni binamızı yapmış, Milletler Arası Saat Tröstü'nün büyük yardımına mazhar olan Saatleme Bankamızın himmetiyle kurduğumuz kooperatifle de saat evleri dediğimiz personelimize mahsus mahalleyi vücuda getirmiştik. Yukarıdan beri bahsettiğim gibi cezai nakdi sistemimizin bulunmasından sonra enstitümüzdeki en belli başlı hizmetim, hiç olmasa beni en fazla yoranı, enstitümüzün binası olmuştur. Zannederim ki efkâr-ı umumiyeyi de yine nakit cezasından sonra, hatta ondan daha fazla meşgul eden şey de bu bina oldu. Bana Beynel Milal Mimarlar Cemiyeti'nin fahri azalığını temin eden bu bina ile başlangıçta hiç meşgul değildim. Bu cins işlerde daima yapıldığı gibi bir yarışma açmıştık. Bu yarışma için yazdığım şartnameye Halit Ayarcı'nın ısrarı ile müessesenin modern mahiyetine ve adına uygun bir şekilde orijinal ve yeni üslupta kaydını ilave etmiştik. Daha doğrusu başlangıçta hiç lüzum görmediğim bu kaydın behemeal konulması hususunda Halit Ayarcı'nın ısrarı üzerine hiddetimden ve biraz da alay için cümlenin sonunu küçük bir ilave ile değiştirmiş ve adına dıştan ve içeriden uygun şekilde haline sokmuştum. İşte bu sonradan ilave ettiğim dıştan ve içten şartı beni aylarca plan üzerinde uğraşmaya mecbur etti. Şartnamemiz gazetelerde ilan edildiği zaman herkes onu gayet tabii bulmuştu. Bizde üstün körü okumak adettir. Kaldı ki modern mahiyet, uygunluk, içten ve dıştan gibi tabirler kullana kullana yıprandırdığımız yalama haline gelmiş nesnelerdendir. Bu itibarla gelen projeler bazı basma kalıp yenilikleri olan bildiğimiz bina planlarından başka bir şey değildi. Hiç kimse Halit Ayarcı gibi söylediği sözü sonuna kadar unutmayan ve manası üzerinde kendisinden başkasının tefsirine müsaade etmeyen bir insanla karşılaşacağını tahmin etmemişti. Halbuki Halit Ayarcı projelerin hepsini, bilhassa benim inadımdan ve sırf alay için koyduğum içten ve dıştan tabirlerine dayanarak reddediyordu. "Bunun dışarıdan neresi saate benziyor?" İlk suali buydu. Hemen arkasından ikinci sual geliyordu. Saat, zaman ve ayar fikrini binanın içinde ne suretle ifade ettiniz? Ve bit tabii gelen mimarlar verecek cevap bulamadan gidiyorlardı. Hiçbir zaman, hatta müessesemizin lağvedildiği günlerde bile aleyhimizde bu kadar yazı yazılmadı. Koltuğunun altına projesini sıkıştırıp kapıdan çıkan herkes soluğu gazetelerde alıyordu. Sütun sütun makaleler birbirini takip etmeye başladı. Biz de boş durmuyor cevap veriyorduk. Halit Ayarcı üst üste yaptığı basın toplantılarında modern adam beyhude konuşmaz, biz müphemi kabul edemeyiz, şartname harfi harfine tatbik edilecektir diyordu. İkinci yarışmada saat fikrine biraz yanaşanlar oldu. Fakat onlar da alelade dört dılı bina fikrinde kalıyorlardı. Bu itibarla gelen projelerin hemen hepsi masa veya duvar saatlerini dışarıdan ilave süslerle yahut da kaidelerinin darlığı ve katların çokluğu ile telkin ediyorlardı. Bazıları ise daha ileriye gitmişler, yapının ön cephesinde ikinci ve üçüncü katlara genişçe bir saat kadranı şeklini vermişlerdi. Böylece pencerelerin mühim bir kısmı büyükçe bir yuvarlağın içinde bulunuyordu. Harita ayarcı bunları da beğenmedi. Bir kısmı için bunlar herhangi bir binada yapılabilecek şeylerdir. Bunun neresi modern diyordu. Neresi modern ve neresi saat? Bir kısmı için de iyi ama bu kadran çizgisini cepheden herhangi bir tamirde kaldırırsan pencereler tabiatıyla kendiliklerinden kat çizgisini verirler. O zaman saatliği nerede kalır diye itiraz ediyordu. Bit tabii bu sualin de cevabı başka taraflardan geliyordu. Bir bina hiçbir zaman saat olamazdı. Saatin kendi çatısı ve karoserisi vardı ve bu da herhangi bir binaya zaten kendiliğinden benzerdi. Halit Ayarcı bütün bunlara karşı artık masasının camının altında büyük harflerle yazılmış bir nüshasını bulundurduğu şartnamenin yukarıdaki cümlesini gösteriyor yahut yazdırıp tam karşısına duvara astırdığı içten ve dıştan kaydını işaret ediyordu. Bu konkura iştirak edenlerden bir tanesi işi biraz daha ileriye götürmüş, ikinci ve üçüncü katların aydınlığını pencere yerine doğrudan doğruya saat kadranına benzeyen bir boşluktan vermişti. Ayrıca binayı dört genişçe ayak üzerine almıştı. Fakat Halit Ayarcı bunu da reddetmişti. Zoraki diyordu, pencere penceredir, bu pencere değil ki. Kenarındaki işaretleri silerim, gotik kiliselerin renkli cam gülü olur. Biz başka şey istiyoruz. Saat fikrinin binanın bünyesine girmesini istiyoruz. Onunla birleşmesi lazım. Lehim ve ek istemiyoruz. Binanın kendisinde programımızı ve gayemizi görmek istiyoruz. İtiraf edeyim ki beni asıl uyandıran Halit Ayarcı'nın bu cümlesi oldu. Kendi kendimi saat fikri binanın bünyesine girerse bina binalıktan çıkar diye düşündüm. Ve zavallı dostuma adeta acıyarak güldüm. Fakat ertesi sabah şöyle bir düşünceye kendiliğimden vardım. Binalıktan çıkan yani onun kanunlarına riayet etmeyen bir bina pekala saat fikrini insana verebilir. Ve ilk rast geldiğim mimara o gün bu fikrimi açtım. Fakat hiç hazırlıklı değildim. Bir türlü layıkıyla anlatamadım. Bununla beraber bu konuşmadan kafamda bir kütle fikri kaldı. Bu son kütleyi saate benzetmek için yıkarsam bu iş olur diye düşündüm. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü sessiz sedasız protesto eden, evimize ancak bayramdan bayrama gelen Ahmet'in nasılsa evde bulunduğu gecelerden biriydi bu. Meseleyi onunla münakaşa ettim. O da mimarın fikrindeydi. Bir yapı her şeyden evvel kütledir diyordu. Ertesi günü bir saati baştan aşağı söktüm, tekrar taktım. Hayır, imkan yoktu. Burada yürüyemezdim. Belki dahili tertiplerde bundan istifade edebilirdim. O halde elimizde yine kadran kalıyordu. Halit Ayarcı cepheye verilen kadran manzarasını beğenmemişti. O halde başka türlü arayacaktım. Bu arada sık sık Halit Ayarcı ile konuşuyor, kendisini ve müesseseyi bu azaptan kurtarmasını rica ediyor, herhangi bir yapının da pekala bu işi görebileceğini söylüyordum. O katiyen yanaşmıyordu. Saatleri Ayarlama Enstitüsü şimdiye kadar vaat ettiği her şeyi yaptı diyordu. Vaka şehrin saatleri ne de hususi saatler hala gereği gibi muntazam işlemiyor. Fakat insanlarımız sık sık saate bakmaya ve vakti ölçmeye alıştılar. Köylerimize tamamıyla saati sokmadıksa bile saat zevkini soktuk. Bugün 1 milyon köylü çocuğunun kolunda bizim sattığımız oyuncak saatler var. Bu demektir ki büyüdükleri zaman saatleme bankamızın gösterdiği kolaylıklar sayesinde hepsi birer saat sahibi olacak. Hiçbir faydası olmasa başları sıkıldığı zaman rehine verebilecekleri veya satabilecekleri az çok para eder bir malları bulunacak demektir. Saat süsünü kadınlarda bilezik şeklinde çıkarttık. Alel umum mücevher süslere tatbik ettik. Bilhassa bizim icadımız olan saatli jartiyerler bütün dünyada rağbet kazandı. Siz bu jartiyerlere pek itiraz etmiştiniz. Ancak müzik hollerde kullanılır diyordunuz. Halbuki şimdi İstanbul'da böyle saatli jartiyer taşıyan binlerce hanım var. Dünyanın en zarif hareketleriyle yolda eteklerini kaldırıp saatlerine bakıyorlar. Hatta daha ileriye gidildi. Milletler Arası Saat Sevenler Kongresi'nde bazı devlet nişanlarının saat olması bile benim teklifim üzerine kabul edildi. Bu hususta büyük bir propaganda başlıyor. Hatta bu yüzden ve sizin son kongrede verdiğiniz izahat üzerine sevdiklerine ve takdir ettiklerine altın saatleri hediye eden 2. Mahmut bütün dünyada alakayı celbetti. Hakkında kitap üzerine kitap yazılıyor. Bütün bu muvaffakiyetler meydandayken ne diye sözümden döneyim? Baka bir saat sanayiyi henüz kuramadık ama saat ithalini kolaylaştıran bir takım tedbirlerin alınmasına bile sebep olduk. Yurdun en iyi saat mağazaları bizim inhisarımızda. Bu kadar başarılı çalışan bir müessese kendini ne hakla ve nasıl tekzip eder? Ve ben nasıl başkalarının oldu bittisini kabul ederim? Her şeyi bırakın ne diye kendimi mağlup yahut yanılmış göstereyim? Ben yanılmadım ki. Ben bir şart koştum, yapan yapar. Güzel beyefendi, çok güzel. Fakat görüyorsunuz yapamıyorlar. Tatbik edilmesi güç. Edilmesi lazım. Ben onu dinlemeden devam ettim. Kaldı ki bu sizin kabahatiniz değil. O içten ve dıştan tabirini, insan hali size kızdığım bu husustaki ısrarınızı lüzumsuz bulduğum için ben koydum oraya. Binaenaleyh sizin mağlubiyetiniz de sayılmaz. Yüzümün kızardığını hissediyordum. Başım önüme eğik cevap bekledim. Halit Ayarcı hafifçe tebessüm etti. Daha doğrusu konuşurken adeta sesi gülümsüyordu. Biliyorum dedi. Hepsini biliyorum. Söylediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Fakat bir teşekkür daha edeceğim. O da hakkındaki yanlış fikirleriniz yahut aksi tabiatınız dolayısıyla da olsa o tabiri kullandığınız içindir. Onun sayesinde orijinal bir bina sahibi olacağız. Ben netice adamıyım. Niyet adamı değilim. Koydunuz, iyi yaptınız. Şimdi sebat edeceğiz. Unutmayın ki bir sonraki yılın Nisan'ında Beynelmilel Kongre bizde olacak. Ben bu yeni binada olmasını istiyorum. Fikri bizden aldılar, bizi geçtiler. Hiç olmazsa binamızın orijinalliğiyle bu işteki kıdemimize layık olalım. Fil hakika Ahmet Zamani'nin doğum tarihi Milletler Arası Saat Bayramı günü olarak kabul edilmişti. Kongreler hep bu tarihlerde yapılıyordu. Peki amma dedi, nasıl yapılacak, saat bünyeye nasıl girecek, yani yapının bünyesine? Başını ellerinin arasına aldı. Bilmiyorum dedi, orasını ben de bilmiyorum. Mimarların işi, onlar düşünsün. Daha doğrusu sizin işiniz bu. Madem ki siz koydunuz o şartı, siz düşünün. Ayağa kalktı, gözlerini gözlerimin içine dikti ve en ciddi sesiyle son sözünü söyledi. Bu binayı siz yapacaksınız Hayri Bey, anlaşıldı mı? Bunu sizden kat'i şekilde bekliyorum. Bu sizin bana şahsi bir borcunuzdur. Dediği oldu fakat ne güçlükle bunu ancak ben bilirim. Sebebi de zihnimin başından itibaren hep cep saatime takılmış olmasıydı. Hayatta uğradığımız bütün güçlükler az çok kafamıza gelen ilk fikirden bir türlü silkinip çıkamayışımız yüzünden değil midir? Hayatım türlü türlü cins ve şekilde saatler içinde geçmiş olmasına rağmen hep cep saatimi düşünüyordum ve mutlaka binamızın sırrını onda arıyordum. İlk önce tıpkı onun gibi yuvarlak bir bina tasavvur ettim. Günün 12 saatini gösteren 12 pavyon daire şeklinde merkezi bir holün etrafına dizilecekti. Fakat biraz kağıt üzerinde çalışınca bunun imkansızlığını gördüm. Bu sefer saatimi dik tutarak düşünmeye başladım. Sağlam, merdivenleri de içine alan 4 blok ayaktan büyük, şişkin, kabarık bir saate benzeyen bir binaya çıkılacaktı. Bir tabi saatin yüzü ve arkası asıl cepheler olacaktı ve yan tarafları da bina boyunca inen pencerelerin çizgisi süsleyecekti. Böylece her iki cepheye de 12 saati gösteren büyük işaretler koyacak, asıl kadranın bulunduğu büyük cephenin ortasında da ayaklardan çıkılan büyük kapı bulunacaktı. Fakat bundan da vazgeçmeye mecbur kaldım. Pakize bu son fikri fazla beğenmişti. Ve itiraf edeyim ki Pakize'nin zevki benim için bir çeşit miyar olmuştu. Onun beğendiği, heyecan duyduğu her şeyden korkmaya başlamıştım. Bununla beraber asıl fikir yine Pakize'den geldi. Ona bu ilk projeyi anlattığım zaman her zamanki mesut tebessümüyle ''Ben biliyorum zaten, dün akşam mübareke kurban kestirmiştim, ruhaniyeti yardım etti.'' İlk önce şaşırdım. ''Hangi mübarek?'' diye sordum. ''O da nereden çıktı?'' Karım sükunetle, ''Aa kocacığım'' dedi, ''mübarek işte, bizim evliya saatimiz, hani şimdi halanın evinde bulunan, işte o yardım etti bize.'' İlk önce hiddetten boğulacak gibiydim, sonra birdenbire karımı kucakladım. Binanın behemehal yuvarlak bir saat olması icap etmediğini, dünyada cep saatinden başka çeşit saatler de bulunduğunu, herhangi bir namuslu bina gibi uzun bir dikdörtgen olabileceğini bana hatırlatmıştı. ''Karıcığım'' dedim, ''zaten hayatımın her başarısını sana borçluyum. Bak senin sayende mübarek bize yardım etti. Çok teşekkür ederim.'' Fil hakika uzun bir dikdörtgene bir saat manzarası vermek o kadar güç değildi. Ufak tefek çıkıntılarla günün 12 saatini bu 4 çizgiye koymaktan başka bir şey kalmıyordu. Aradaki hol de böylece ilk düşüncemdeki şaşırtıcı, tanzimi imkansız büyüklüğünü kaybedecekti. Asıl cephe saati 12'yi gösteren yuvarlak bir bina olacaktı. Sonra iki tarafta da 4 küçük blok bizi saat 6'ya ayıracağımız arka cepheye getirecekti. Bu 3 katlı olacaktı. Her blokun arasına asma merdivenler, küçük çemen şeritleri koymak gayet kolay bir şeydi. Ortadaki büyük hol camla örtülecekti. Her blokun cephesinde tıpkı saatlerde olduğu gibi geniş bir çember içinde sağdan sola gitmek üzere birden 12'ye kadar Roman rakamları yazılıydı. Yalnız 12. dılı, ki asıl cephe olacaktı, biraz geniş tuttum ve onun üzerine rakam koymadım. Saat fikrini tam verebilmek için giriş kapısına da tam bir kadran manzarası verdim. 6 metre irtifağında olan bu kapıda kadranın bu tarzda tanzimi beni epeyce yordu. Herhangi bir dikdörtgenin kenarlarına rakamlar koymakla hiçbir şey elde edemezdim. Başka bir şey bulmak lazımdı. Bursa'ya, Konya'ya kadar gittim. İstanbul camilerini dolaştım. Bütün kapı şekillerine baktım. Fakat hiçbiri benim işime yarayacak şeyler değildi. Daha doğrusu hepsi düzgün, iyi işlenmiş dikdörtgenleriyle harikulade şeylerdi. Ama benim aradığıma cevap vermiyorlardı. Nihayet bir gece küçük İstanbul camilerinden birinin yana doğru kaldırılmış perdesi bana bir fikir verdi. Akreple yelkovandan bir perde gibi istifade edecektim. Şimdi hangi rakamlar üzerinde kapının boşluğunu ayarlayacağım meselesi kalıyordu. İki kanatlı perdesi kaldırılmış kapı fikrini bulduktan sonra gerisi kolaydı. Yaz aylarıydı. Ahmet tatilini her zaman yaptığı gibi mektepte geçirmek istiyordu. Fakat benim ısrarlı ricam üzerine sırf bana yardım etmek için evde bizimle kalmaya razı olmuştu. Benim güçlük içinde olduğumu biliyor. Ayrıca bu cinsten bir iş üzerinde çalışmak hoşuna gidiyordu. Beni saatlerce velev ki manasını anlamadı. Hatta manasız bulduğu bir iş üzerine görünce yalnız bırakmaya razı olmamıştı. Hayatımda Emine'nin ölümünden sonra ilk defa olarak hakiki saadeti tanıyordum. Oğlum sade beni affetmiş görünmüyordu, ayrıca bana yardım ediyordu. Onu yanı başımda yaşı ile hiç münasebet olmayan bir takım meselelere, sırf güçlükleri için ilgilenmiş, her ihtimalin üstüne ciddi ciddi düşünür gördükçe sevinçten çıldırıyordum. Bu iş denen şeyin faziletiydi. İş insanı temizliyor, güzelleştiriyor. Kendisi yapıyor, etrafıyla arasında bir yığın münasebet kuruyordu. Fakat iş aynı zamanda insanı zapt ediyordu. Ne kadar abes ve manasız olursa olsun bir işin mesuliyetini alan ve benimseyen adam ister istemez onun dairesinden çıkmıyor, onun mahpusu oluyordu. İnsan kaderinin ve tarihin büyük sırrı buradaydı. Baba oğul daha ilk münakaşada kadranla akrebin aynı yüksekliklerde durmamasına karar verdik. Bu çok kolay ve çok alışılmış bir tenazur olacaktı. Binaenaleyh akreple yelkovanın teşkil edecekleri perdenin iki dılının iniş zaviyelerini tanzim etmek için baba oğul saatlerce elimizde birer saat ayar değiştirerek en münasip açıklığı aradık. Bu açının hem ilk bakışta göze batmayacak hem de görür görmez tabii bir şey gibi kabul edilmeyecek şekilde olması lazımdı. İnsanı birkaç dakika olsun düşündürmeli, hatta kapıdan acele geçen yolcu birdenbire işin gayri tabiiliğini hatırlayarak geriye dönmeli ve kapının beyaz mermerden pervazlarına kakılmış büyük tunçtan rakamlara bakmaya mecbur olmalıydı. Hiç olmaz aman çıkarken şuna bir iyi dikkat edeyim diye kendi kendine söylenmeliydi. Nihayet 4:42 geçede karar verdik. Böylece 6 metre yüksekliği olan kapının kiriş taşından 1,5 metre aşağıda başlamak üzere iki tarafın taş perdeleri birbirinden pek az farklı bir nispetsizlikte asıl kapı boşluğunu yapacaklardı. Bu surette sağ taraf boşluğu sol taraftan biraz daha yüksekçe olacak fakat her iki tarafta somaki taştan kapının perde pervazına en yakın yerde bile insan boyundan biraz yüksekte asılacaktı. Taş perdelerin kenar kıvrımları arasında akreple yelkovanın düz millerini yine işlenmiş, hatta savatlı tunç, belki de çelik ve tunç karışık kalın çubuklar verecekti. Üstünde perdenin iki ucunun birleştiği düzlükte de yine böyle bir madenden büyük bir rakkas, kalın mihveri etrafında fakat bu sefer ucu yukarıya çevrili, durmadan sağa sola giderek ayar fikrini temsil edecekti. Kapının üstüne koyacağımız sayvanın yapacağı gölgede yeşil somaki, beyaz mermer, kararmış tunç iyi bir renk tesiri bırakacaktı. Hiç olmasa Ahmet böyle düşünüyordu. Bütün bunları kararlaştırdığımız zaman saat 12'ydi. Oğluma korka korka, "Bu rakamı tanıdın mı?" diye sordum. "Hayır, bilmiyorum." diye cevap verdi. "Nesi var?" "Senin doğduğun saat." Birdenbire yüzü kızardı ve gülümsedi. Memnun olduğu belliydi. Sonra kaşları çatıldı ve önüne bakmaya başladı. Söyleyeceği sözün hatırımı kırmasından çekindiğini anladım. Nihayet dayanamadı. "Baba," dedi, "zayıf tarafımı beyhude arama. Biz henüz, bunu hepimiz için söylüyorum, fikirlerimiz için birbirimizden vazgeçecek seviyeye gelmedik. Fakat şimdiki vaziyette ben daha rahat ediyorum." Belki de bu sözlere muhatap olmaktan gelen sıkıntı içinde birdenbire yaptığımız işin eksik tarafını gördüm. Bu 720 metrekarelik holü ne yapacaktım? O geceyi sabaha kadar bunu düşünmekle geçirdim. Nihayet sabaha karşı Kahvecibaşı Camii mezarlığının şimdi evimde bulunan parmaklığına benzer bir parmaklıkla ikiye bölmeyi, bu suretle geniş mesafeyi hiç olmazsa ilk gören için daraltmayı düşündüm. Fakat bu da kifayet etmezdi. Bu boşluğu kıracak şeyler lazımdı. Ahmet'in mektebinden, arkadaşlarından bulup getirdiği mimari mecmualarında gördüğüm birkaç resim bana bir fikir verdi. Parmaklığın tam orta yerine her biri başka bir istikamete giden ve tıpkı mazotlu gemilerin bacalarına benzeyen dört büyük sütun koymaya karar verdim. Fakat holün camlı tabanının sütuna ihtiyacı vardı. İşte o zaman asıl büyük fikir geldi. Madem ki sütuna ihtiyaç vardı, o halde holün bir üst katı bulunacaktı. Ve böyle bir üst kat saatleri ayarlama enstitüsünün kendisiyle gayet uygun düşüyordu. Nasıl kendimize iş bulmak için bu enstitüyü kurduysak, bu üst salonu da öylece holün büyüklüğünün zaruri kıldığı dört sütuna iş bulmak için yapacaktık. Sabaha karşı ikinci bir fikir hole ait bu çalışmayı tamamladı. Dört sütun yan yana bulunacaktı ve içlerinden geçilecekti. Sağdan gelecek sol tarafa geçmek için sabah sütununun kapısından girecek, öğle sütunundan geçtikten sonra akşam sütununun merdiveninden çıkarak gece sütunundan holün öbür tarafına inmiş olacaktı. Buna mukabil sol taraftan sağa geçmek isteyen ziyaretçi, gece sütunundan akşama ve öğleye geçerek sabah sütununun parmaklıklı kapısından çıkacaktı. Sabah kahvaltısında Ahmet'le biraz konuştuktan sonra bu fikrimi de tamamladım. O bana üç şerefelinin minarelerini hatırlatmıştı. Üç şerefelinin minarelerine bilindiği gibi müezzinler birbirini görmeden ayrı ayrı merdivenlerden çıkar. Bizim sütunlar bunun aksi olacaktı. Dövme bakırdan geniş kafesli camlarından her iki merdivenden inip çıkanlar görülecekti. Bir yonca yaprağı gibi aynı merkezden yükselen bu dört sütunun yeknesaklığını büsbütün kırmak için holün ortasına diagonal olarak yerleştirmeyi daha münasip bulmuştum. Bittabi sütunlar hep birbirlerine kaidelerinin biraz yukarısından inip çıkanların geçebilmesi için küçük köprülerle birleştirilmişti. Buraya kadar her şey iyiydi fakat üst kattaki salon beni rahatsız ediyordu. Ne sütunlar ne parmaklık meseleyi halletmemiş, sadece problemi bir kat yukarıya nakletmişti. Burada yine mazim, yani işsizlik zamanlarımda oturduğum kahvelerde hatmetmeye mecbur kaldığım gazetelerden öğrendiğim şey imdadıma yetişti. Salon yerine tıpkı gökdelenlerde olduğu gibi bir üst kat bahçe yapmak en iyisi olacaktı. Buna karar verdikten sonra dört sütunun arasında ve iki yanda uzun birer kalın camdan hole ışık vermenin de kabil olacağını düşündüm. Vakıa bahçemiz çoktu ve gökdelenlerin bahçesi de 30. 35. kattaydılar. Fakat çalışacak arkadaşlarımızın pencereden başlarını çevirdiği zaman biraz çiçek görmesi ve hiç olmazsa ikinci katın avluya bakan pencerelerinin ışık alması ancak bununla kabildi. Bu bahçenin de gerek cephe kapısının bahçesi, gerek 6 numaralı pavyonun önündeki bahçe gibi saat şeklinde tarh edilmesini kararlaştırdım. Yalnız küçük bir fark olarak bir Ahmet Zamani büstü konacaktı. Böylece holümüz hem eski mimarimizi hem de modern mimariyi birleştirecekti. Nitekim asıl başarılı tarafımız da bu hol addedildi. Binanın yalnız 4 pavyonunun birden fazla katlı olmasına karar verdim. Asıl cephe pavyonu olan ve saat 12'yi temsil eden büyük giriş kapısının bulunduğu pavyonla iki yanındaki 1 ve 11 numaralı pavyonlar ikişer katlı olacaktı. Bu cephe binasının mukabili olan saat 6 pavyonunu ise 3 katlı düşündüm. Bu pavyonun ilk katını hiçbir daire taksimatı olmayan iki taraflı geniş pencerelerle aydınlanmış bir salon halinde bıraktım. Bunun üstündeki katı birinden öbürüne geçilen iki yuvarlak salon halinde tanzim ettim. Daha üstündeki kat ise diğer pavyonlar gibi daire bölmesine tabiydi. Yalnız her iki katın merdivenini doğrudan doğruya binanın içinden çıkartacağım yerde, ikinci katın merdivenini 5 numaradan ve üçüncü katın merdivenini 7 numaralı pavyondan çıkarttım. Böylece 6 numaralı pavyon iki tarafındaki boşluktan geçen etrafı camla örtülü, biri nispeten daha kısa, ikincisi daha uzun ve dolambaçlı, iki merdivenle yanındaki pavyonlara bağlı oluyordu. Alt kat ise doğrudan doğruya hole bağlıydı. Hiçbir mimari zaruret olmadan sırf doktor Mussak'ın hatırasını yaşatmak için ve biraz da psikanaliz tedavim esnasında aziz dostum doktor Ramiz'in insan dimağını ve şuurunu bana anlatırken yaptığı ev benzetmesini düşünerek yaptığım bu lüzumsuz yenilikler de holdeki sütunlar kadar makbule geçti. Ve ben yukarıda söylediğim gibi onların sayesinde Milletler Arası Mimarlık Cemiyeti'nin fahri azası oldum. Birkaç cemiyetten madalya ve galiba iki ecnebi devletten nişan aldım. Söylemeye hacet yok ki 6 numaralı pavyonun ilk katı büyük içtima salonumuz olacaktı. Onun üstündeki iç içe küçük daire şeklindeki salonlar küçük toplantılara tahsis edilecekti. En üst kat ise etrafla münasebetin güçlüğünden Sabriye Hanım'a bırakılıyordu. Fil hakika arkadaşımızın öğrenmek ve bilmek, tetkik etmek hırsından başka türlü kurtulmak imkanı yoktu. Yine söylemeye hacet yok ki bu pavyonun ikinci katındaki iç içe salonların daire şeklinde olmasının sebebi saatin çark ve dişlilerini temsil etmesi içindi. Nitekim dördüncü pavyonda da saniye kadranını hatırlatmak için böyle bir yuvarlak salon tanzim etmiştim. Böylece sırf Halit Ayarcı inat olsun diye onu muztar vaziyette bırakmak için şartnameye koyduğum içten ve dıştan saate benzemek kaydını bir yığın abes şeyler icat ederek ödemiştim. Bütün bu çalışmalar arasında tek kazancım Ahmet'le beraber olmamdı. Oğlumu hakikaten hasrettim. Bu yüzden işler bitecek diye üzülüyordum. Ne çare ki ayrılmamız mukadderdi. Ahmet beni seviyor fakat hayatıma gördüğüm işe tahammül edemiyordu. Son geceyi yine Doktor Mustak'ın hatırasıyla yüzlerce kibrit kutusundan yaptığımız acayip maketin karşısına geçirdik, son değiştirmeleri yaptık. Oğlum merdivenlere, binaya, sütunlara dair bir yığın fikir söylüyor, benimle alay ediyordu. Ben onun yeni terlemeye başlamış bıyıklarını yavaş yavaş değiştirdiği yüzüne, siyah üzüm gibi gözlerine, ince dudaklarına bakıyordum. Bana hiç kendisini açmayan, düşüncelerinin üzerinden atlayarak bana dostluk gösteren, yardım eden bu küçücük insanı, bu benden parçayı, benden bu kadar ayrı yapan şeyi düşünüyordum. Bana benzemediği, bütün düşüncesinde beni inkar ettiği için ona hiç kızmıyordum. Hiçbir dargınlığım yoktu. Biliyordum ki bana benzememesi tek kurtuluş çaresidir ve buna razı oluyordum. Hatta bundan memnundum bile. Fakat bu kuvvetin nereden geldiğini ayrıca merak ediyordum. Takribi Ahmet Efendi ailesinin bu son erkeği hangi düşüncenin peşinden yürüyerek buraya varmıştı? Asıl beni şaşırtan şey hiçbir nefret ve hiddetin işin içinde bulunmamasıydı. Halbuki iş bu kadar sükûnetle olacak şey değildi. Demek ki oğlum sadece kendi içinde servetimin hayatına getireceği kolaylıkları, aile bağlarını yenmekle kalmamıştı. Daha çetin bir mücadele de yapmıştı, kendisini de yenmişti. Birdenbire hatırama Emine'nin ölümünden sonraki senelerde her gece adeta kapı eşiklerinde onun Zehra ile kucak kucağa birbirlerine sokularak ağlaya ağlaya beni bekleyişlerini düşündüm. Gözlerim yaşardı. Biraz yüz bulsaydım her şeyi söyleyecek, af dileyecektim. Fakat Ahmet ciddi, işi bittiği andan itibaren o kadar her türlü mücadeleden uzak, sadece son sınıf lise talebesi olmuştu ki böyle bir bahsi açmama ihtimal yoktu. Bir ara ablanla aran nasıl dedim. Gözlerinde güzel bir ışık parladı. Ben Zehra'yı çok severim dedi. Sonra elini göğsüne götürdü, yeni süveterini gösterdi. Bunu bana o ördü. Tekrar aynı sükûta düştük. Ben kendi içimden oğlum karşımda fakat düşüncelerimiz yeniden birbirinden ayrıldı diye düşündüm. Müşterek iş bitince aramızda eski uçurum açıldı. Artık yine ancak hastalandığımı haber alınca yahut muayyen günlerde gelip göreceği bir adam oldum. Bu zalim bir düşünceydi. Her tarafından bir çıkmaza benziyordu. O kendisi olmak için beni unutmaya belki muhtaç. Fakat ben ancak onun sayesinde biraz kendim olabiliyordum. Bu belki de onun hiç anlayamayacağı bir şey. O benim kaderimi bitmiş biliyor ve bunda haklı. Fakat ben onun kaderi üstüne aciz içinde titriyorum. Fakat arada bu uçurum daima kalacaktı. Ara sıra onun üstünden ellerimiz birbirine uzanacak. Sonra ben küskün, o ümitli kendi dünyalarımıza dönecektik. Biliyordum bu düşünceler sade bu akşamın düşünceleriydi. Yarın sabah ben kibrit kutularımı bir sepete tıkıp enstitüye gittiğim zaman başka adam olacaktım. Daha ertesi günü belki etrafımda müthiş bir alkış tufanı kopacaktı. Halit Ayarcı öldürdüğüm köpeği bana sürükletmiş olmanın kendisine bahşettiği memnuniyeti en cömert şekilde ödeyecekti. Sade bu mu? Yarın akşam Selma'nın gecesiydi. Beraber olunca ben yine her şeyi unutacaktım. Belki bir iki hafta sonra Sabriye Hanım'ın, 3 aydan beri enstitünün içinde tecrit için çare aradığım kadının, sırf Selma'ya ve Pakize'ye inat olsun diye haftalardır bana peşkeş çektiği genç kızla yatacaktım. Bu başka türlü değişmek, başka türlü unutmak olacaktı. Dün ikindi vakti Seher Hanım benimle dikkati çekecek kadar manalı konuşmuştu. Bu kadını bundan sonra ihmal etmeyeceğimi biliyordum. Hulasa ben kendi bataklığımda durmadan gömülecek, durmadan unutacaktım. Fakat hiçbir zaman bu saati, bu 3 ayın lezzetini bulamayacaktım. Bütün bunlar hayatımda tek bir hadisenin doğurduğu şeylerdi. Emine ölmeseydi hiçbiri olmayacaktı. Oğlum bütün bu düşünceleri anlamış gibi yavaşça yerinden kalktı. Korkma dedi, bundan sonra daha sık gelirim. Artık kâfi derecede kuvvetliyim. Ve ilk defa beni candan öptü. Beni olduğum gibi kabul etmeye alışmıştı. O odadan çıkarken arkasından baktım. Belki şu anda sevdiği, belki yarın seveceği kızı düşündüm. Bütün talihini düşündüm. Her çocuk babasından bu yaşta kopar. Fakat benimki benden iki defa kopmuştu. O gece yatağımda hep eski fakir evimizi hatırladım. Küçücük Ahmet'in kafesi sarkan cumbada kırık kenarlı bir saksıda yetiştirdiği sardunya çiçeği sabaha kadar gözümün önünden gitmedi. İkide bir yatağımda silkiniyor onu sabahleyin kahvaltıda bir kere daha göreceğime seviniyordum. Yirmi üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 347.